Neyse adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Cehennem goncası, sen yüreğimin ağrısı. Bu ıssız karanlık düşür üstüme. Sen cehennem goncası, sen yüreğimin ağrısı. Bu ıssız karanlık düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Aşka küstüm, kanım aksın, ele sustum. Zehir zıkkım, acı tütün bastım üstüne. Gittin gün aşka küstüm, kanım aksın, ele sustum. Zehir zıkkım, acı tütün bastım üstüne. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme. Düşür üstüme hasreti, düşür üstüme bu şehri. Zehir yeşili gözlerini düşür üstüme. Düşür üstüme geceyi, düşür üstüme belayı. Bu günahkar yıldızları düşür üstüme.
İçimizden biri.
Hayatın Sesleri içimizden biri köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyaya gelen her çocuk güzel, her çocuk değerlidir. Çocuklar dünya hayatının en güzel nimetlerinden biri, anne ve babalarının göz aydınlığıdır. Efendim, bazı çocuklar diğerlerine göre farklıdır. Her çocuğun kendine has fiziksel, zekasal, sosyal ve his yapısı vardır. Kimi çocuklar diğer bireylerle rahat iletişim kurabilirken, kimi çocuklarsa bir veya birden fazla eksiklikten dolayı iletişim kuramaz veya iletişim kurmakta zorlanır. Bu tür çocukların ihtiyaç duyduğu eğitimleri temel eğitim olanakları karşılayamaz ve özel eğitime ihtiyaç duyulur. Bu noktada devreye uzman öğreticiler girer ve çocukların hayata tutunması için gerekli olan tüm eğitimleri verirler. Hayatın Sesleri'nde bugün özel çocukların eğitimlerini konuşacağız. Program konuğumuz uzman öğretici Büşra Kurtoğlu. Büşra Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Çocuklarla yoğun bir mesainiz var.
Evet, kesinlikle öyle.
Kolaylıklar diliyoruz size.
Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bizi davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir konuya değindiğiniz için.
Rica ederiz. Özel çocuklar kavramından bahsetmek istiyorum. Programa bununla giriş yapalım. Özel çocuklar kimlere denir? Bu ifadeyi biraz açabilir miyiz?
Tamam. Aslında özel çocuk, dünyadaki bütün çocuklar aslında özeller. Ama tabii ki de bazıları normal gelişim gösteren çocuklarımızdan biraz daha farklı oluyor. Mesela bilişsel, işte motor, kas olarak, duygusal, sosyal açıdan bazı farklılıklar oluyor ya da yetersizlikler oluyor. Bizler bunları özel çocuklar diyoruz. Farklı çocuklar. Biz bu çocuklara da normal genel eğitimin dışında özel eğitimlerde, akranlarıyla iletişimde zorluk yaşadıkları için özel eğitim hizmetlerinde onların en azından bağımsız ya da temel ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışıyoruz. Aslında akademik beceriden daha önce bizde temel becerileri var. Yani temel ihtiyaçlarını karşılıyor, öz bakım gibi.
Bu eğitimleri temel eğitim olarak veriyorsunuz.
Evet, yani okuldaki aldıkları normal genel eğitim hizmetleri oluyor ama bu çocuklarımızda yetersizlik gösterip olumsuz yönde etkilendikleri için bizler de özel eğitimlerde bu özel çocuklarımızla birlikte eğitim göstererek akranlarındaki farklılıkları biraz daha kapatmaya çalışıyoruz. Aralarındaki o farklılığı kapatmaya çalışıyoruz.
Bu çocuklarımız Down sendromlu, otistik,
evet,
değil mi?
Evet, otizm, aynen. Otizm, Down sendromu, zihinsel yetersizliği olan ve özel öğrenme güçlüğü. Aslında özel öğrenme güçlüğü disleksi olarak geçiyor. Ve çok fazla, yani şu an Türkiye'de bile sayısı çok çok çok artıyor. Otizm gibi.
Hı hı.
Yani şimdi ben hani genel olarak konuşacağım ama otizm de çok farklı, özel öğrenme de çok farklı, zihinsel yetersizlikteki olan çocuklarda hep eğitim aşamalarımız çok farklı ilerliyor. Mesela otizm. Otizm aslında sosyalleşememe. Ve kelime anlamı olarak aslında içe dönük demek. Bu çocuklarımızda iletişim problemi var. Yani sosyal açıdan hiçbir şekilde arkadaşlarıyla ya da insanlarla temas kuramıyor. Bunlar tabii ki de ne zaman belli oluyor? Aşağı yukarı 6. aydan itibaren fark edilmeye başlanılıyor. Ama tanısı aşağı yukarı 2,5-3 yaşlarında konuluyor. Aslında bizim için ne kadar erken tanı, o kadar erken eğitim. Ve erken eğitimde o çocuğun ergenlik dönemlerine geldiğinde diğer arkadaşlarındaki o farklılık kapanacak derecede...
Azalıyor mu?
Aynen, azalıyor. Onun için biz erken eğitime çok çok önem veriyoruz. Tabii ki de erken eğitim olması için erken tanı olması gerekiyor.
Evet.
Peki tanıyı bizler mi koyuyoruz? Hayır, tanıyı çocuk nörologları koyuyor. Öncelikle farkındalık oluştuğu zaman çocuk psikiyatrilerine gidip muayene oluyor bu çocuklarımız. Ve tıbbi tanılarını nörolog koyduktan sonra çocuklarımız RAM'a yönlendiriliyor. RAM, rehberlik araştırma merkezleri.
Hmm.
Burada çocuklar belli testlere tabi tutuluyor. İşte bunlar Whiskar, Denver, bu testler sonucunda da her çocuk için ayrı ayrı bireysel eğitim planları oluşturuluyor. BEP'ler, yani biz BEP diyoruz kısaca. Bundan sonra RAM'lardan sonra da bizlere yönlendiriliyor. Yani özel eğitim merkezlerine. Biz RAM'lardan gelen bireysel eğitim planları doğrultusunda ve kendi gözlemlerimiz doğrultusunda çocuklara eğitime başlıyoruz. Ama eğitim deyince direkt işte okuma yazma, matematik, yani hep akademik olarak beceriler geliyor. Aslında biz o çocukla önce öz bakımı öğreniyoruz, göz kontağını kuruyoruz ki otizmlerde en belirgin özelliklerinden biri göz kontağı kuramama.
Evet.
İşte seslendiğin zaman seninle hiç hani duymuyormuş gibi davranıyor. Mesela dönen nesnelere karşı aşırı hassasiyetleri oluyor. İşte çamaşır makinesi dönerken mesela geçip saatlerce izleyebilirler onu. Onun dışında arabaların tekerlekleri.
Sanki hipnoz olmuş gibi.
Evet, aynen öyle. Yani onların aşağı yukarı belirtileri öyle. Ve işte bu belirtiler aile bunları fark ettiği zaman işte burada ailenin aslında bilinçli olması devreye giriyor. Evde okula başlamadan fark edilmesi çok çok daha önemli. Ama özel öğrenme güçlüğünde genelde aile fark etmiyor da okula başladıkları zaman fark ediliyor. İşte o da ne oluyor? Akademik anlamda yetersiz kalıyor, işte anlamıyor. O zaman tanı konulmaya başlıyor ve o zaman aslında işte doktorlara gidiliyor, tanılar konuluyor. Yani biraz geç kalınmış oluyor ama otizmde erken tanının konması çok daha önemli oluyor. Özel öğrenmeye bakaraktan otizmde. Onun dışında
anne babaların bilinçli olması, çocuklarının kesinlikle farklı olduğunu anlamaları çok
ve
önemli bu konuda.
Ve kabul etmesi. Çünkü biz kabul edecek ki biz onlarla beraber yol yürüyelim. Ben tek başıma o çocuğu belli bir seviyeye getiremem. Ne kadar uğraşsam da şöyle bir düşünün. Ya çocuğu masa olarak düşünürsek 3 ayağı yani bizler öğretmenleri, okuldaki öğretmenleri ve aile. Ya onlardan birinin temelinin zayıf olması, çocukla ilgilenmemesi o masanın yani o çocuğun sallanması demek.
Sac ayağı gibi.
Aynen öyle, aynen evet. Öyle. Ya onun için biz işte zaman zaman okul görüşmelerine gidiyoruz, çocukların öğretmenleriyle konuşuyoruz, işte numaralarımızı alıp veriyoruz, beraber ilerleyelim diye. Çünkü ben burada çok farklı bir şey çalışırım, okuldaki öğretmenin çok farklı çalışır, biz bir harpa boyu yol alamıyoruz. Yani çocuk toparlayamıyor. Onun için de veli ziyaretlerimizi çok sık yapıyoruz. Velilerle de dediğim gibi iletişimimizi hiç aksatmıyoruz. Çünkü onların da desteği var. Tek başımıza dediğim gibi olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Sadece otizmde veya ne bileyim diğer engel çocuklarında değil. Evet.
Peki bu eğitimlere devletimiz destek sağlıyor mu?
Kesinlikle.
Ondan da bahsedelim.
Kesinlikle öyle. Çocuklar bir kere ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Çok mu alıyorlar? Hayır. Belki aylık bir 10-12 saat alıyorlar. Yeterli mi? Çok daha fazla olsa çok daha iyi olur.
İnşallah o da olur.
İnşallah. Tabii ki de inşallah öyle. Ama gerçekten yani ücretsiz olarak evlerinden alınıyor. Geliyorlar burada. Ücretsiz olarak bizler destek veriyoruz. Aynı şekilde yardım. Parasal anlamda yardımları. Yani devlet bu konuda hani diyorum ya işin içine girmeden belki bilemiyoruz ama işin içine girince devletin gerçekten burada büyük bir payı var. Sağ olsunlar. Evet. Diyorlar ya büyüklerimiz Allah devlete zeval vermesin diye. Gerçekten zeval vermesin.
Amin. Doğru. Özel çocuklara özel eğitim verme noktasında biraz daha böyle derinlere inersek karşılaştığınız zorluklar nelerdir?
Karşılaştığımız zorluklar normal çocuklar gibi işte bugün öğrendik. Akşama tekrar et yarın gel. Bunları bana tıkır tıkır söyle. Öyle bir şey yok. Yani biz bu çocuklara çok büyük sabırla, çok büyük fedakarlıkla ilerliyoruz. 7 ay boyunca ben bir rengi çocuğa öğretmek için çalıştım. Yani bu sabır olmasa yani bırakırsın ki bazen gerçekten böyle diyorum ki Büşra gerçekten yapabiliyor musun bu işi? Yani başarabiliyor musun yoksa çocuğun hakkına mı giriyorsun? Çünkü girdiğinde o 40 dakikayı dolu dolu geçirmek gerekiyor. Ama uzun da olsa yani dediğim gibi normal çocuklarla belki bir haftada bir şey öğrenirken bu çocuklarla öğrenmemiz aylarımızı alabiliyor.
Evet. İşte öğretmenlik bu noktada çok daha kıymet kazanıyor.
Evet.
Öğretmenlik, doktorluk, insanla evet. Birebir ilgi isteyen meslekler.
Evet. Yani her meslek kutsal aslında. Hani her mesleğin kendine ayrı bir özelliği var ama öğretmenlik gerçekten çok farklı bir yeri var. Kutsallığı çok farklı ve böyle kutsal bir mesleği özel çocuklarla icra edebilmek çok daha farklı.
Değil, o da farklı.
Evet.
Özel çocuklarla
o
ilgilenmek.
O işin boyutu biraz daha değişmiş oluyor.
Sabır
aslında.
Derecesini biraz daha zorluyor.
Aynen öyle, kesinlikle.
O zaman şöyle diyelim. Allah sizin ve tüm öğretmenlerimizin sabrını artırsın.
Amin, amin. Çok teşekkür ederiz inşallah. Çok sağ olun.
Şunu merak ediyorum. Bu özel çocuklarımız size geldi, tanıştınız. İlk iletişimi nasıl kuruyorsunuz?
İlk iletişimi her çocukta farklı. Mesela bazı çocuklar kabullenmiyor. 2 ay boyunca benim sınıfa alamadığım çocuklarım oluyor. Yani önce güven duyması lazım. Diyorum mesela bir öğrencim. Biz 2 ay bahçede ders yaptık onunla. Çünkü hiçbir şekilde okula giremiyor. Bırakın okula girmeyi yani sınıfa dahi çıkmıyor. Kıyametleri kopartıyor. Kendini yerlerden yerlere atıyor böyle. Ama her noktada olduğu gibi yine bunda da sabırla. Biz 2 ay ders yaptık. Artık yavaş yavaş okula girmeye başladık. Masanın başına geçene kadar zaten aylarımızı alıyor. Ondan sonra da dediğim gibi bu BEP'ler doğrultusunda önce kazandırılması gereken öncelikli olan kazanımlara göre başlıyoruz. Öz bakım oluyor, işte el yıkama oluyor. Hani mesela başarı diyoruz ya hani mesela bu çocuklarla yakaladığınız başarı. O kadar çok başarı var ki bir çocuğum kendi başına ellerini yıkıyor. Bu benim için muhteşem bir başarı.
Evet.
İşte çay içtiği bardağı öğretiyoruz, yıkattırıyoruz. İşte yine aylar sonra bakıyoruz kendi kendine yıkıyor. O süngeri işte bardağın içine köpüklüyor sonra duruluyor. Bu da muhteşem bir şey. Attıkları her adım bizim için çok çok büyük bir başarı.
Evet. Bu eğitimler sırasında aileleri de yanlarında bulunuyor mu?
Aileleri sınıfımıza almıyoruz. Sınıflarımız bizim bireysel. Yani ben sadece bir çocukla 40 dakika boyunca bir çocukla ilgileniyorum. Yani öyle bir sınıf ortamımız yok. Alıyorum 40 dakika boyunca birebir eğitim. Daha sonra durumuna göre küçük grup ya da büyük grup etkinliklerine katıyoruz sosyalleşmesi açısından. Yani gruplarımızda yine öyle 3 maksimum 4 kişilik falan oluyor. Genelde biz bireysel çalışıyoruz yani çocuklarımızla.
Peki bu eğitimler sırasında oyunlar oynuyor musunuz? Tekerlemeler, şarkılar, böyle etkinlikler yapıyor musunuz?
Tabii yani çocukların o engel durumuna göre değişiyor. Böyle hafif olanlarda işte ya da özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızda şarkılarda söylüyoruz, oyunlarda oynuyoruz, eğleniyoruz da öyle ilerliyoruz yani.
Evet, tabii ki bunlar onların becerilerini artırmaya yönelik.
Tabii ki de mesela el sanatları merkezimiz var çalıştığım yerde. Normal çocuklarımıza taş boyuyoruz. Ondan sonra işte alçıdan şekiller yapıyoruz. Ya sadece ders değil ya da ne bileyim öz bakım değil, normal diğer etkinlikleri de yapıyoruz. Sanat etkinlikleri de yapıyoruz.
Tabii bu çocuklarımızın da zihinsel aktivitelerini artırıyor.
Kesinlikle öyle.
Evet, önemli olan bu.
Evet.
Bir diğer konu, bu eğitimler esnasında teknolojinin nimetlerinden faydalandığınız oluyor mu?
Küçük çocuklara mesela bir şey öğretirken karşıma alıp da ben işte bu böyle olacak Ali Ayşe demiyorum mesela. O çocuğun hassas noktası olan bir çizgi film var mesela. Bu çizgi filmde ben şimdi yine o örneği vereceğim ama bu çocuk da çok etkili oldu. Bir velimiz geldi. Çocuk 6 yaşında, zihinsel yetersizliği var ve tuvaletini, yani bırakın tuvaletin kapısından dahi geçerken kıyametleri kopartıyor. 6 yaşındaki bir çocuk. 3-4 yaşlarında tuvalet alışkanlığını kazanmış ama bir süreden sonra korkusu var. Ya bir şey gördü etkilendi ya televizyonda izlediği bir şeylerden etkilendi. Biz bu çocukla yaklaşık 3 ay sanırım çizgi film, çok güzel çizgi filmler var bunlarla ilgili. Baktım dikkatini o çekiyor. Ben normal yaptırdığım her etkinlikte tuvalet konusunu aldım. Yani işte boyama yaptırıyorsam da tuvaletle ilgili şey yaptım. Evcilik köşesindeki işte tuvalet banyo takımını aldım, kenara koydum. Biz ne etkinlik yaparsak yapalım. İşte oyunu durduruyordum. Çabuk işte Ali'yi tuvalete götür diyordum bebeğimizi.
Evet.
Yani onunla her şekilde teknolojiden de yararlandık. Bilgisayardan onunla ilgili videolar izledik, çizgi film izledik, şarkılar söyledik. Dediğim gibi birebir ben karşına alıp da işte tuvaletin gelince tuvalete gideceksin desem bu çocuk anlayamaz. Bu çocuğu oyunla girerim kanına. İşte
evet,
yani onun anlayabileceği dilden konuşmak için aslında çalışıyoruz. Ve böyle bir ay geçti, iki ay geçti. Ben dedim herhalde olmuyor yani, annesiyle konuşuyorum, bir şey yok. Hala aynı şekilde. Yani anne için çok zor bir süreç bu. Yani düşün 6 yaşındaki bir çocuk evin ortasında tuvaletini yapıyor. Ve bu çok zor bir durum
tabii,
onun için.
Tabii.
Yani hani ben diyorum ya sabır sabır ama ailelerin çok büyük sabrı var. Allah asıl onların işini kolaylaştırsın.
Amin.
Sonra işte bir 3. ayın sonunda çocuğu almak için grup odamıza gittim. Biz ders başlayana kadar çocuklarımız grup odasında beklerler. Bir girdim içeri. Anne hocam Allah sizden razı olsun diyerek bana bir sarıldı böyle. İşte çocuğun adını söyledi.
Ya, ne kadar
i̇şte,
güzel bir olay.
Dedi tuvaleti dedi artık söylüyor hocam Allah sizden razı olsun dedi. Dedim ki işte tamam ya.
Bu
i̇şte,
mutluluk paha biçilemez.
İşte, kesinlikle değil hayatımda mi? Hiç yani unutamadığım anılardan biri o yani. Dedim ki demek ki çalışıyorum. Geç de olsa meyvesini alıyorum.
Değil mi? O
evet,
meyvesini yemek lezzetli olsa gerek.
Ya, o çocuğu alıp böyle döndürmüştüm böyle yani. Çok güzeldi.
Çok güzel, çok güzel.
Evet.
İnşallah böyle başarıların artması dileğiyle.
İnşallah. Onun için çalışıyoruz zaten.
Evet.
Aynı şekilde ben ve bütün özel eğitimde çalışan öğretmenlerin eminim hakkıyla yapmaya çalışıyorlardır yani.
Hı hı. Üstesinden gelemediğiniz durumlar muhakkak vardır. Az önce çocuğun tuvaletten korktuğunu söylemiştiniz. Mutlaka bunun geri planında o çocuğun tuvaletle ilgili kötü bir anısı vardır.
Evet.
Şimdi bu noktada devreye psikologların, terapistlerin girmesi gerekiyor.
Evet, zaten
onlardan da destek alıyor musunuz?
Tabii ki de, tabii ki de. Kurumumuzda psikologlar oluyor. Mesela ben bazı anlarda ya anlayamıyorum. Çünkü mesela o çocuğumuzda aynı zamanda da konuşma bozukluğu var. Yani konuşamıyordu ya da kağıda kağı diyordu, maviye ma diyordu. Sadece ilk hecelerini söylüyor. Hani ben onun derdini de anlayamıyordum.
Hı hı.
Onun için işte psikologla dedik, şöyle yapalım hocam dedi, böyle yapalım. İşte onun hoşuna gidebilecek şeylerden gidelim. Boyama olsun, işte çizgi film olsun, şarkı olsun. Aslında onların yardımlarıyla, tek başımıza olmuyor, bir ekip işi oluyor. Onların yönlendirmesiyle bunu açtık.
Evet, çok güzel. Şimdi toplumda da özel çocuklara dair bir duyarlılığın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı
evet,
yerlerde kötü hadiselerle karşılaşabiliyoruz. Onlara kötü, kaba davranma gibi haberlerde işitiyoruz.
Maalesef.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Yarın bir gün ne olacağımız hiç belli değil. Hepimiz birer engelli adayız. Görme engelli bir çocuğumuz var. 9-10 yaşlarına kadar gayet normal görüyordu çocuk. Geçirdiği bir havale sonucunda yetisini kaybediyor, görme yetisini. Hmm. Yani her an her şey olabilir. Ya biraz daha bilinçli ve duyarlı olmak gerekiyor. Yarın bir gün belki kınadığın durumu, kınadığın kişinin yerinde sen olabilirsin.
Başımıza gelebilir.
Tabii ki de öyle. Hiçbirimizin garantisi yok
tabii,
bu açıdan.
Tabii, sonuçta imtihan dünyasındayız.
Kesinlikle öyle. Yani biraz daha duyarlı olmak, çünkü emin olun onlar yaşıyor o durumu, biz yaşamıyoruz yani. Onların içinden biraz daha empati kurarak yaklaşmak gerekiyor. Anlamıyor falan değil, onlar gayet anlıyorlar. Konuşamasalar da gayet iyi anlıyorlar.
Evet.
Özellikle sevgiyi.
Evet. Bu konuda ailelere düşen vazifeler de var. Çocuklarının eğitim noktasında, desteklenmesi noktasında. Siz ailelere ne tavsiyelerde bulunursunuz?
Aileler öncelikle gerçekten çocuğun durumunu kesinlikle kabul etmesin. Daha sonra kabul ettikleri o engel durumunu ne yapmalıyız? Ki zaten bu konuda biz yeterli bilgiyi verdiğimizi düşünüyorum. Yani işte çocuğun raporunu alıyoruz. Veli görüşmeleri diyordum, okul görüşmeleri. Biz hepsini veliyle yapıyoruz. Okula da gitsek velimiz oluyor bizim yanımızda. Biz üçümüz konuşuyoruz böyle. İşte ders açısından diyoruz ki bunlara çalışıyoruz. İşte öğretmen diyor, okuldaki öğretmeni, biz de buna çalışacağız. Velimize diyoruz ki siz de evde bunları tekrar edin. Yani biz yaptığımız her olaydan aslında aileyi haberdar ediyoruz. Yani çok bilgisiz de olsa aslında biz onları yönlendiriyoruz. Onları bilgilendiriyoruz.
Hı hı.
Onlar da sabırla bize destek olurlarsa tabii ki de bizim işimiz daha kolaylaşır. Yoksa biz tek başımıza ilerlemek çok zamanımızı alıyor.
Hı hı. Aileler çocuklarının özel eğitime ihtiyaç duyduğunu anladılar.
Evet.
Peki bu özel eğitim merkezlerine nasıl başvuruda bulunacaklar?
Dediğim gibi RAM'a gittikleri zaman, rehberlik araştırma merkezlerine, bireysel eğitim planları çıkınca evlerine yakın herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidip kayıt olabilirler. Zaten kayıt raporla kayıt olduktan sonra herhangi bir ücret zaten alınmıyor. Hı-hı. Direkt eğitimleri başlıyor. Öyle bir çok da zorluk durumu yok yani, zorlu bir durumu yok.
Kolaylıklar sağlanıyor.
Tabii ki de, tabii ki de yani. Raporuna herhangi bir özel eğitime gitsinler. Tabii araştırsınlar.
Hı-hı.
Sadece evlerine yakın olup kalitesiz bir eğitim almaktansa araştırsınlar. Raporlarıyla gittikten sonra
hı-hı,
çok rahatlıkla eğitime başlayabilir çocukları.
Evet. Peki eğitim verdiğiniz çocukların yaş aralığı nedir? Hani kaç yaş arasındaki çocuklara eğitim verebiliyorsunuz?
Mesela 3 yaşında da 30 yaş. Hı-hı. Mesela bir öğrencimiz var 42 yaşında.
Hı-hı.
Yani pek de bir yaş aralığı yok aslında. Küçükken fizyoterapiye özellikle bebekler geliyor. 8 aylık bebeklerimiz var fizik tedaviye gelenler.
Evet.
O da var 42 yaşında. Yani öyle bir belli bir yaş aralığımız yok aslında. Özel eğitim almak isteyen raporu olduktan sonra
hı-hı,
alabilirler.
Evet. Peki bu çocuklarla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
Unutamadığım bir anım. 27 yaşında bir tane öğrencim var. Erkek bir öğrencim. Ramazan adı hatta. Yurttan gelen bir çocuğumuz. Anne ve baba tarafından terk edilmiş. Ben onu ilk derse aldığım zaman hiç konuşmuyordu. Sadece karşıma geliyordu. Yaptırmak istediklerim doğru düzgün yapmıyordu. Çünkü anlamıyordu. Ağır zihinsel yetersizliği olan bir çocuk. Biz bununla gel zaman git zaman, ama çok da seviyorum. Çok efendi böyle, kendi halinde. Benden bile büyük yani. Ama
evet,
böyle içime sokasım geliyor çocuğu. Ondan sonra baktım yavaş yavaş sevgi, aşırı derecede sevgiden anlıyor. Yani bu çocuklar ne kadar ağır da olsalar sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ve merhameti anlıyor bu çocuklar. Biz bununla 6-7 ay birlikte derse çıktık gittik, ama yavaş yavaş konuşmaya başlıyor Ramazan benimle. Sonra biz Kasım ayı gibi bir fidan dikmeye gittik çocuklarımızla birlikte. Yine ben Ramazan'ı aldım koluma. Annesi gibi.
Evet.
Normal. Gittik. Fidanı diktik. Dedim ki Ramazan sen burada dur. Ben bir tane daha fidan alıp geliyorum. O kadar korktuk ki, kalabalık zaten. Anne beni bırakma dedi. Dedim ki yani hani çocuğum olsa bu kadar ilgilenir miyim? Bilmiyorum. Yani oradaki o merhamet çok farklı bir şey. Hiç konuşmayan çocuk, suratıma bile bakmayan çocuk. Hani sevgi ve merhametin karşılığında anne diyor yani.
Evet.
Bu muhteşem bir şey.
Değil mi?
Şimdi artık sabahları geliyor. Bir tanem nasılsın diyor bana.
Çok
böyle
güzel
bir şey yani. Hiç konuşmayan çocuk şu an burada ve beni o merhameti ve sevgiyi görünce şimdi ona anne diyor, bir tanem diyor, canım diyor.
Evet. Bu çocuklarımız dünyanın en güzel, en temiz kalpli insanları.
En güzelleri öyle. Hem de. İyi ki de bu mesleği yapıyorum.
Çok güzel. Yani biz size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür
yolunuz
ederim.
Açık olsun.
Çok sağ olun.
Şimdi sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz.
Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Susuz seni aşksız bırakma. Atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlündeki derdi siler atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevgin ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
Hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet İşleri Başkanı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Sizin Hanım.
Bu hafta Yeşil Ay Haftası.
Evet.
Bu hafta kapsamında pek çok etkinlik de düzenleniyor. Biz bugün programımızda bağımlılığı konuşalım istedik. Hem biraz dini yönden neler evet. emrediliyor onları öğrenelim. Ve özellikle bağımlılık nedir diye sorduğumuzda hani dinimiz bu konuda neler söylüyor onları değerlendirelim istedik hocam. İsterseniz bağımlılık nedir diyerek başlayalım. Nasıl tanımlayabiliriz?
Yani bağımlılık insan vücuduna giren ve insan vücudunun fonksiyonlarından birini ya da birkaçını bozan ve kullanan kişinin bunun farkında olmasına rağmen kullanmaktan vazgeçemediği şeylere olan bağlılık, aşırı bağlılığa bağımlılık deniyor. Tabii bağımlılık bu biraz maddeyle ilgili bağımlılıklar ama günümüzde artık sadece bağımlılık dediğimizde madde bağımlılığından söz edemiyoruz.
Evet.
Çok geniş bir yelpazede bağımlılıklar, çeşitler çoğaldı. Dolayısıyla onlara göre de çeşitli hükümleri var dinimizde. Hangi bağımlılık insan sağlığı açısından zararlıysa. Çünkü dinin genel bir prensibi var. Hazreti Adem'den beri gelen bütün dinlerin 5 temel esası korumak üzere gönderildiğini biz biliyoruz. Bunların en önemlisi başta can.
Tabii.
Can, sonra akıl sağlığı, sonra neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması. Bu 5 temel esas üzerine kurulmuş dinler. Dolayısıyla konunun aklın korunması, sağlığın korunması gibi, ailenin korunması gibi birçok yönü var. Bu bağımlılık yapan maddelerin veya bu bağımlılık davranışının. Dolayısıyla ona göre de dini hükümleri farklı olabiliyor. Ya tahrimen mekruh ya haram gibi, biraz sonra ayrıntılarına gireriz. Dolayısıyla çeşidine göre kullanılan maddenin ya da o bağımlılığın çeşidine göre dini hükmü de değişiklikler gösterebiliyor. Hangi bağımlılıklar var? En bilineni sigara bağımlılığı, tiryakilik diye de ifade ediliyor toplumumuzda. Bugün artık sigaranın zararını bilmeyen insan yok. Artık bir tıpla ilgilenen veya sağlıkla ilgilenen bir kişi olmak gerekmiyor. Sigaranın zararlarını bilmek için. Tabii bu asıl konunun uzmanlarının işi ama birkaç şeyden de bahsedebiliriz mesela. En görünür olanlar mesela, değil mi? Dişleri sarı oluyor, ellerinde
evet,
sarılık
evet,
oluyor.
Evet.
Renkleri canlı, sağlıklı bir cilt renkleri olmuyor. Ağızlarında tat olmadığını kendileri ifade ediyorlar.
Ağız kokusu da oluyor karşı
evet.
tarafı o sigaranı içirdikten
i̇şte, hatta
sonraki.
Hatta bazıları şunu yapıyorlar, kilo almamak için bile kötü bir yöntem, iştahımı kesiyor diye bu yan etkisinden faydalanmak istiyorlar ama sigarayla vereceğimiz kilolardan biz faydalanmak yerine çok daha büyük zararlarını
tabii,
görüyoruz.
Tabii.
Dolayısıyla bu kilo kontrolü için kullanılacak bir
yöntem
değil.
Evet.
Yani başka mesela alkol bağımlılığı var. Sonra uyuşturucu maddelerin bağımlılıkları var. Ve günümüzün en yaygın bağımlılığı belki teknoloji bağımlılığı.
Evet.
Bunlar da hepsi zararlı. Aslında bir şeye bağlı olmak güzel ama bunun sınırını aştığımızda bağımlılığa dönüştüğünde
evet.
tehlikeli olan o. Bu şeyde bile, en basit ilişkilerde bile öyle. Mesela anne çocuk ilişkisinde sizin bir programınızda dinledim ben, sağlıklı bağlanma, değil mi? Bu güzel bir şey ama bağımlılığa dönüşüyorsa o ilişki biçimi, orada da bir problem var. Yani dinimiz hep orta yol üzerinde.
Hep denge
üzerinde. Dolayısıyla o dengeyle ilgili bir tarafa bir ağırlık bindiği zaman, o denge bozulduğu zaman aslında genel olarak sistem bozuluyor. Yani sağlığımız bozuluyor, ilişkilerimiz bozuluyor, dünyanın düzeni bozuluyor. O dengeyi tutmak da işte insan olmanın, emaneti yüklenmiş bir insan olmanın sorumluluğu içinde diye düşünebiliriz. Buradan sigaranın, oradan başladık ya
evet.
belki zararlarını, hükümlerini de oradan ilerleyebiliriz. Sigarayla ilgili dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hadislerinde net bir hüküm yok. Çünkü o dönemde
evet.
kullanılan
tabii.
bir alışkanlık olan bir madde değil. Ama demin de söylediğim gibi bu 5 temel esastan yola çıkarak sigarayı değerlendirebiliyoruz.
Hı hı.
Nasıl diyebiliriz? Mesela ne var orada? Sağlığı ciddi zarar var sağlıkla ilgili. İşte bugün kanser, kalp hastalıkları, önlenebilir birçok hastalığın zemininde doktorlar sigara alışkanlığının olduğunu söylüyorlar. Hatta bu dünyaca ünlü kalp cerrahı var. O şunu söylemişti. Ben dedi kalp nakli yapacağım hastalarla sözleşme yapıyorum sigara kullanmamaları üzerine. Çünkü ona biz emanet edeceğimiz çok değerli bir organ var. Bunun tekrar ziyan olmasını istemiyoruz. Tabii. O kadar etkili. Dolayısıyla sağlığa zarar veren şeyler de dinin canı koruma ilkesi gereğince bir defa uzak durulması gerekiyor. Yani bu madde her zaman hani haram bir madde olmayabilir. Mesela şeker veya tuz. Bunlar tek başlarına helal gıdalardır. Ama bir tansiyon hastası için tuz yemek sakınılması gereken bir davranıştır. Bir şeker hastası için, diyabet hastası için şekerden uzak durmak tabii gerekliliktir.
Aslında hepimiz için. Hepimiz az önce için. Denge unsurundan evet. bahsettiniz değerli hocam. Hani biz de dengeli yemediğimizde, şekeri, evet. tuzu dengeli kullanmadığımızda biz de hasta tabii oluyoruz.
Evet. Yani zarar verir bize ama hani sağlıklı insanlar için o zararlarıyla birlikte gidebilir. Evet. Aşırılığa kaçıldığı zaman ama bir de sağlık problemi varsa bir insanın o maddeye karşı bir vücudunun bir onu istemeyen bir sağlık problemi varsa o zaman orada o maddeden helal bile olsa sakınması lazım ki insan sağlığına bu kadar zararlı olduğu bilinen bir madde sağlığa verdiği zarardan dolayı bir defa bir ona bir işaret koymak lazım. İkinci bir zararı israf konusu. Bugün gerçekten ben şu anda sigara kaç lira onu bilmiyorum ama 10 liranın üzerinde olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani günde bir paket sigara içen bir insanın bir yıl boyunca yapacağı veya bir ömür boyunca yapacağı masrafları düşünürsek o zaman bunun ne kadar büyük bir israf olduğunu insanın hiçbir faydası olmayan bir şey çünkü. Bir diğer yanı nedir? Bir de ailenin nafaka sorumluluğu var.
Çocuğun tabii. rızkı gidiyor aslında.
Bazı insanlar yerde, bakıyoruz mi? Çocuğuna parça et alamıyor, peynir alamıyor ama bu parayı sigaraya verebiliyor. Dolayısıyla bu genel değerlendirme yapıldığında sigaranın tahrimen mekruh yani harama yakın bir mekruh olduğu dini bir hüküm. Ama bu insanın mesela diyelim akciğeriyle ilgili ciddi bir rahatsızlığı var, kanser hastası ve çocuğunun rızkından alıp sigara içiyor. Bu insan için de haram denilebilir. Evet. Dolayısıyla o insanın içinde bulunduğu şartlara göre ya harama yakın mekruh ya da haramdır. Sigarayla ilgili dinimizin verdiği hüküm budur.
Aslında tamamen insanı korumak üzerine her şey. Evet. Yani bütün hükümler, bütün kararlar, tabii. bütün kurallar. Yeter ki insan sağlıklı bir beden içinde sonsuzluğa ersin. Örneğin alkol de öyle. Tamamen evet. hatta haram olması çok doğru olan bir bağımlılık çeşidi. O anlamda neler söylersiniz hocam?
Tabii şimdi oraya geçmeden günümüzde sigaraya alternatif kullanılan bazı şeyler var. Mesela nargile gibi, elektronik sigara gibi. Mesela nargile sanki içine güzel kokular, aromalar falan eklenince güzelleştiriyor gibi ama bir nargile ile 50 sigaranın verdiği zararı verdiğini bugün Sağlık Bakanlığı net bir şekilde açıklıyor. Elektronik sigaraların da insanı nikotin bağımlılığından uzaklaştırmak yerine tam tersi bu alışkanlığı beslediği ve sigara bırakma açısından hiçbir faydası olmadı. Evet. Onun da kendi içinde bazı maddeler ihtiva ettiği için zararlı olduğu konusunda uzmanlar bunu ifade ediyor. Hı hı. Genel prensibi onun da ona dahil yani vücuda sağlığa zarar veren şeyler kullanılması uygun değildir. En ihtimalle mekruhtur. En sert hükmü de haram olmasıdır. Hı hı. Tabii bir Müslüman'a da haram olan bir şeyi kullanması düşünülemez. Evet. Alkole gelirsek, alkol genel olarak hani bizde içecek maddelerinin sarhoş edici etkisi olan bütün maddelerin ismi alkol genel ismiyle. Hı hı hı. Ama birçok çeşitleri var tabii. İşte renksiz veya işte şeyine göre renklendirilen kendine has kokusu olan bir sıvı madde ve en önemli özelliği sarhoş edici etkisi olması. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de net bir şekilde haram kılındığı ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de Maide suresinin 90-91. Ayet-i Kerimesinde "Ey iman edenler, aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" buyuruluyor. Burada geçen Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime hamr kelimesi. Günümüzde hani şarap diye kullanılan şey içecek anlamındadır. Arapça bir kelimeden kaynaklanır ama tam Arapçası hamrdır. Hamr da aklı örten şey demektir.
Zihni yani, bulanıklaştıran.
Evet, yani alkol kullanan bir insanın halini görüyoruz değil mi? Normal şartlarda hiç yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Yani o insan gidiyor, başka bir insan geliyor oraya.
Evet.
Dolayısıyla vücuda da çok ciddi zararları var. Yani sadece o kullanan insana değil zararları.
Çevresine.
Çevresine zararları ya. Var. Değil mi? Alkol kullanmış bir insanın araç kullandığını düşünelim. Bu bir onun yaptığı şey bir kaza değil. Orada bir
taammüt
var. Kastediyor. Evet. Yani bazen şöyle anonslar duyuyoruz. İşte alkollüyken araç kullanmayın. Zaten o alkol kullanan kişi araç kullanmaması gerektiğini muhakeme edecek
O anki zihin yapısına sahip olsa değil. Evet, evet.
Zaten o haram olmaz yani. Kullanamayacak ki aslında hiç kullanmaması gerekiyor. Onun dışında da bugün en büyük bağımlılık, en yaygın diyelim bağımlılık sebebi de teknoloji bağımlılığı. Bunlar diğer bağımlılıklar gibi işte deneme amaçlı, sonra ihtiyaçlarım var, sonra vazgeçememe gibi çeşitli yollarla bu kervana katılıyoruz. Bunlar konusunda da hepimizin dikkatli olması, bu dinin 5 temel vasfını gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor.
Evet, eğer gerçekten bilgi edinme amaçlı, araştırma amaçlı kullanıyorsak interneti zaten çok büyük bir nimet.
Tabii ki.
Ama eğer biz o internete o kadar kendimizi adayıp da çevremizden, sosyal hayatımızdan, ailemizden uzaklaşıyorsak, her anımız onunla geçiyorsa işte o zaman tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başlıyor. Orada sanıyorum dikkat etmek
evet.
gerekiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlı koordinatörleri var her ilde. Büyük metropol illerde de ilçelerde de var. Onlar Yeşilay'la ortak programlar yapıyorlar ve yıl boyuna yayılan etkinlikleri var. Mesela okullarda Yeşilay'la ortak programlar yapılıyor. Öğrencilere yönelik, velilere yönelik. Yeşilay konunun tıbbi yönünü ve psikolojik yönünü anlatıyor. Bizim görevlerimiz de konunun dini yönünü anlatılıyor. Dolayısıyla bütün yıla yayılan programlar var.
Bunları takip edebilirler
evet,
değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
evet.
sitesinden.
Manevi, Göç ve Manevi Destek Daire Başkanlığı'nın internet sayfasına girip oradaki faaliyetleri takip edebilir dinleyicilerimiz.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamız bizlerle birlikteydi. Bağımlılık ve dinimizin bağımlılık konusuna yaklaşımını değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün programı sonlandırdık ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. aynı anda, aynı sessiz geceye doğru. İçim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir, aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı. Senin cebine girmiştir. Belki aynı posta kutusuna, değişik zamanlarda da olsa, birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını İzlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Bostancı dolmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetişirken, ben yürüdüğümden kaçırmışımdır. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında.
Thank you.
Hayatın Sesleri.